günaydın Türkiye. Değerli dinleyenlerimiz, dünya nüfusunun artmasıyla birlikte insan ihtiyaçları sınırsızlaşıyor. Artan taleplere karşı emek yoğun üretimlerin yerini ağır sanayiler aldı. Artık doğamız daha fazla kirlenirken yaşamamızın en önemli koşullarından olan toprak, hava, su gibi kaynaklar ya tükeniyor ya da kirleniyor. Bu sorunların çözümünü sadece devletten ya da sivil toplum kuruluşlarından beklemektense birey olarak neler yapabiliriz diye düşünmek ya da en azından bu kaynakları doğru kullanarak yanan ateşe su taşıyan karınca olmak bizim elimizde. Ülkemizde çevre konusunda duyarlı birçok sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Bu kuruluşların en önemlilerinden biri ise Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT. Günaydın Türkiye'nin ilk konusunu çevre duyarlılığına ayırdık. Konuyla ilgili olarak telefon attığımızda ÇEKUT Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Muzaffer Özcan bulunuyor. Efendim merhaba.
Merhaba efendim.
ÇEKUT'u birazcık tanımlayabilir miyiz acaba? ÇEKUT nasıl kuruldu, neden kuruldu ve neleri hedefliyor?
Evet, dünyada çevre problemleri son 100 yıldır bildiğiniz gibi çok ciddi şekilde gelişti. Biz de bir grup çevre gönüllüsü olarak 1999 yılında İstanbul'da çevre problemlerine duyarlı çeşitli meslek gruplarından dostlar olarak bir araya geldik ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği'ni kurduk. Kısa adı ÇEKUT. O günden bugüne kadar da faaliyetlerimizi ülkemizde, dünyanın çeşitli ülkelerinde devam ettiriyoruz. Evet. 8 milyar insanlık ailesi hedef alıyoruz çalışmalarımızda. Öncelikli hedeflerimiz arasında çevre bilincini artırmak, çevre ahlakını geliştirmek, çevreye duyarlı bir kamuoyu oluşturma hedeflerini taşıyoruz.
Sizce dünyamızın ya da özelinde ülkemizin yaşadığı en büyük çevre problemi nedir?
En büyük çevre problemi sorusunun tek bir cevabı var. İnsandır çağımızın en büyük çevre problemi. Meşhur bir sözdür, bilirsiniz. İnsanı düzeltirseniz problemler de düzelir. İnsanı düzeltirseniz çevre problemi olarak görülen her şey yoluna girer, doğal akışında seyreder. Çevre problemi olarak gördüğümüz birçok olayın sebebi insan kaynaklıdır. Kuraklık olsun, hava kirliliği olsun, atıklar olsun, küresel ısınma, deniz kirliliği, ormansızlaşma. Bunların temelde kaynağına baktığımız zaman insan faaliyetleri olduğunu görürüz. Dolayısıyla evet, akılda kalıcı bir cevap olması açısından çağımızın en büyük çevre problemi olarak insanın faaliyetlerini gösterebiliriz.
Herhalde insan oluşunun çok da farkında değil. Doğanın bir parçasıyız. Doğayı yöneten ya da onun kaynaklarını sadece kullanan bir varlık değil. Belki de o kadar aciziz ki evet, bir karınca o yangına su taşıyabilir ama bir yangında bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
Doğru söylüyorsunuz. İnsan doğanın ayrılmaz bir parçası. Onu koruyup geliştirmesi gerekirken, hamisi olması gerekirken maalesef günümüzde hesapsızca gelecek nesilleri hiç düşünmeden sınırsız bir kaynak, tükenmeyecek bir kaynakmışçasına ondan istifade etmeye devam etmekte. Yani bizim burada bilmemiz gereken, bizce insanın sağlıklı yaşamasına engel olan her türlü eylem ve gelişme çevre problemidir. Biz böyle algılıyoruz. Bu şekilde de bunu eğitim faaliyetlerimizde söylüyoruz. Yani çevre problemlerini belirli kodlarla kesinlikle sınırlandırmamak gerekiyor. Çünkü her gün bir çevre problemiyle karşılaşıyoruz. Çok çok bilinen bir örnek işte COVID-19 salgını, beraberinde birçok hastalığı, beraberinde birçok çevre problemini birlikte getirdi. İşte maske atıklarının bertaraf edilmesi olsun, kendisinin COVID-19'un ortaya çıkış sebebi olarak çevre problemleri, çevre kirliliği gösteriyor. Yani çevre problemlerini şu andaki çevre problemleri olarak sınırlandırabiliriz, tespit ettiklerimiz olarak sınırlandırabiliriz ama her gün yeni çevre problemleriyle insan kaynaklı maalesef karşı karşıya kalıyoruz.
İnsanlığı herhalde gelecekte bekleyen en büyük tehlike suyun kıt olarak kullanılması gereken suyun hoyratça şu anda kullanılması ve su kaynaklarının çeşitli ülkelerle birlikte ülkemizde de azalmasıyla birlikte yaşanacak diğer sıkıntılar galiba.
Doğru söylüyorsunuz. Su çevre problemlerinin başında geliyor. Hele de şu anda çok çok güncel. Yani günümüzde temiz suya ulaşabilmek ya da tarım suyuna ulaşabilmek ciddi problem haline geldi. Ben yakın zamanda, bundan birkaç saat önce tekrar bir kontrol ettim. Yani Türkiye'deki kuraklıkla ilgili son yılların en büyük kuraklıklarından birini yaşıyorum. Bu mevsimseldir, geçicidir vesairedir. Bu Bunların hepsini insanoğlunun yapabileceği bir şey yok. Ama temel kaynağı insan odaklı faaliyetlerse bunları kaldırmakla kuraklığa bir nebze etki edebiliriz. Ama genelinde temiz suya ulaşılmasının önünde ciddi engeller var. Bakın size şöyle bir örnek vereyim.
Buyurun.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde temiz suya ulaşmada problemler var. Ülkemizde de işte Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgemizde çok büyük barajlarımız var. Ama batı bölgelerimizde susuzluk çekebiliyoruz. Dünyanın Afrika bölgesinde işte çölleşmiş bölgelerden petrolü çıkarıp gelişmiş ülkelere aktarabilirken gelişmiş ülkelerdeki suyu bu çölleşmiş bölgelere aktaramıyoruz. Bu da gelir dağılımındaki adaletsizliğin göstergelerinden bir tanesi. Yani petrol borusu döşemeye dünyanın parası var.
Evet.
Ama aynı bölgelere su götürmeye dünyanın kaynağı, parası maalesef yok.
Bir de tabii şimdi sulamak çok önemli toprağa, ama sulamayı bilinçli yapmak da önemli. Vahşi sulama yaparak aslında biz farkında olmadan toprağın tuzlanması belki de sulamanın yanlış yapılmasındaki en büyük yanlışlık gibi görünüyor.
Bu da o kaynaklardan bir tanesi. Tabii bu konuda çok bilinçli olmak gerekiyor. Yani bilimsel sulama diyoruz biz. Her gün yeni bir teknoloji gelişiyor. İşte damla sulama bile bugün vahşi sulama olarak bazı ülkelerde damlalama yöntemi ülkemizde daha yeni yeni yerleşiyor. Bu konuda yatırımlar yapılıyor ama bazı ülkelerde bu bile vahşi sulama olarak kabul ediliyor. Kaldı ki biz daha da yeraltı sularını çok ciddi anlamda tüketerek suluyoruz. Şimdi bakın, dünyada her şeyin aslında çözümü, çaresi var. Dünyanın kaynakları insanoğluna yetecek düzeyde. Buradaki temel problemimiz ısraf ve tasarruf etmeme probleminden kaynaklanıyor. Yani bugün dünyanın kaynakları eşit olarak insanlar arasında dağıtılabilse bütün insanlığa yetebilecek düzeyde. Ama bahsettiğimiz gibi tasarruftan uzak, ısrafla bir hayat yaşıyorsak, birkaç kişinin kaynağını tek başımıza tüketiyorsak bunları tek başımıza düzeltmemiz mümkün değil. Yani bu dünyanın problemi aslında.
Evet.
Mesela burada doğal kaynaklarımızın ihtiyacından fazlasını kullanıyoruz. İsraf beraberinde geliyor. İsraf dünyadaki yoksulluğun temel sebebidir. Kuraklığın, gelir adaletsizliğin, geri kalmışlığın temel sebebi ısraftır. Bizim inancımıza göre ısraf haramdır, değil mi? Yani böyle çok basit bir şekilde biz bunu ifade edebiliyoruz. İsraf
evet.
Haramdır. Ama detayına indiğimizde arkasındaki bunun haram olmasının, yani yasak olmasının, büyük yasak olmasının arkasında bir başkasının hakkını tecavüz etme eylemi içermesi yatar. Yani bugün soframıza gelen su ya da yemek baktığımızda tek başımıza bizim elde ettiğimiz bir ürün değildir. Yüzlerce kişinin bunda emeği vardır. O temiz su gelinceye kadar, soframıza o yiyecek tertemiz bir şekilde gelinceye kadar. Dolayısıyla biz o insanların emeklerini de ısraf ediyoruz. Belki o yüzden ısrafın haram olma sebeplerinden bir tanesi de bu. Soframızdaki artıkla kalan yemeklerle yüzlerce kişi, onlarca kişi doyabileceğini hiçbir zaman unutmamalıyız. Varken tasarruf edersek, yokken biz daha az sıkıntı çekeriz. Ama varken tasarruf etmezsek, bol bol tüketirsek, yok olduğu zaman ciddi sıkıntılar çekeriz. İşte bunların, yani dünyanın çeşitli ülkelerindeki bakın terör olaylarına efendim ya da isyanlara vesaire, gelir dağıtımı adaletsizliğinden ya da yokluktan kaynaklandı. Yani aç insanı, doyuramadığın insanı hiçbir şekilde mutlu edemezsin.
Aslında Çekut gibi kuruluşların yaptığı da suya çakıl taşı atmak gibi. Çünkü çakıl taşını attığınız zaman o genişleyerek halka olarak başka insanların bilinçlenmesine ya da farkındalığın artırılmasında katkıda bulunuyor. Sizin mesela verdiğiniz eğitimler var mı? Sempozyumlarda, çalışmalarınızda özellikle neye dikkat ediyorsunuz?
Evet, şimdi bakın, bunları biz temel dünyanın sorunları, çevre sorunları olarak kabul ettiğimizde tabii ki bir dernek kurduk. Bunların çözümüne yönelik projeler üretmemiz gerekiyordu. Biz geçen yıllarda, son 7 yıldır yaptık özellikle bunu. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumları düzenledik. Buraya dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları çevre konusunda ve ahlak konusunda bildiriler, bu sempozyumlarda bildiriler sundular. Bunlar temalı sempozyumlardı. Mesela 2020 yılında düzenlemiş olduğumuz 7. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumunun ana teması göç ve çevreydi. Şu anda ülkemiz göç alan ya da transit bir ülke konumuna geldi. Ama bu göçün ve transit geçişlerin ülkemize getirmiş olduğu çevre problemleri yönden ciddi incelemeler yoktu. Biz bilimsel olarak bunları inceledik. Bununla ilgili bildiriler yayınlandı. Kendi web sayfamızda da ilgili olanlar varsa bunları PDF olarak ulaşma imkanları var. Göçün ciddi çevresel etkileri var. Milyonlarca insanın bir anda yer değiştirmesinin toprağa, çevreye, havaya, suya onların ihtiyacının giderilmesi lazım. Ciddi etkileri var. Bunları bilimsel olarak inceledik. Bu faaliyetlerimizden bir tanesi. Yani konulu çevre ve ahlak bunları yapıyoruz. Biz burada şunu belirtmekte fayda var. Yani insanın ahlaki yönünü düzeltmediği sürece çevre problemlerini düzeltmeniz çok çok zor. Örneğin yolda giderken arabasının camından dışarıya çöp tenekesi gibi bir kağıdı atabilen kişi ya da sigara paketini atabilen kişiyi eğitmediğiniz sürece o sokaklar için çöp toplayıcısı görevlendirmek zorundasınız. Burada temel konu eğitim. Biz buna da 81 ilimizde Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı ile birlikte ortak bir faaliyet düzenledik. 3000'e yakın öğretmenimizi öğrencileri eğitmek üzere çevre eğiticisinin eğitimi başlıklı bir eğitimle bu bakanlıkların uzmanlarıyla bizim çevre gönderimizle birlikte eğittik. Yani aslında şu anda ülkemizde 3000 tane çevre eğitimi verebilecek ayrıca öğretmenimiz var. Bunun dışında yine ormansızlaşma dünyanın ve ülkemizin büyük problemlerinden biri. Buna yönelik de yılda 2 defa ağaç dikim etkinlikleri yapıyoruz. İşte köklerimiz bu topraklarda, tohumdan fidana, köklerimiz 8 kıtada gibi yine konulu dikim faaliyetlerimiz oluyor. İşte devletimiz tarafından yapılan dikim faaliyetlerine gönüllerimizle beraber katılıyoruz. Bir başka eğitim faaliyetimiz İstanbul'un suyu ve barajlar %60-90 doluluk oranındayken bu 2016-2017-2018 yıllarında biz su tasarrufuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve İSKİ ile birlikte barajların dolu olmasına rağmen İstanbul'daki orta eğitim kurumlarında su tasarrufuna ilişkin eğitimler verdik. Hatta o tarihlerde bazı katılımcılar hocam işte barajlarımız dolu, niçin bu eğitimleri yapıyoruz gibisinden konuşmalar geçiyordu. Geldiğimiz noktaya baktığımızda o eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu, öğrencilik yıllarında su tasarrufuyla ilgili geliştirilen alışkanlıkların ileriki yıllarda ne kadar işe yarayacağını şu anda görmüş olduk. Şunu bilelim ki dünyamızdaki kaynaklar sabit, nüfus artmakta, kaynaklar sınırsızmış gibi kullanılmakta. Bu kaynaklar uygun şekilde kullanılsa bütün dünya nüfusuna yetebilecek düzeydedir. Evet. Yani nüfus azaltmakla problem çözülmez. Mesele kaynakların uygun şekilde dağıtılması, tasarruflu kullanılması.
Şimdi baktığımızda özellikle bizim gibi ülkelerde kırdan kente çok fazla göç oldu. Hatta pek çok yerde köyler boşaldı tersine göçten dolayı. Ve sonrasında o büyük şehirlerde insanlar yığılmaya başladı. Elbette cazibe merkezleriydi buralar. Çünkü üretimin sanayi üretiminden olduğu yerlerdi. Onun çevresi hinterlandı da gelişti. Ve bir baktık ki artık şehirler içinde yaşanılamaz yerlere dönüşmeye başladı. Şehir insanının artık beklentisi ne acaba?
Şimdi şehir... Tabii yani temel konforunu hiçbir zaman insanlar kaybetmek istemez. Yani bunu kabul edelim. Hiç kimse musluktan akan sıcak su, soğuk suyunu kaybetmek istemez. Hiç kimse 7 katlı binasına asansörsüz çıkmak istemez. Hiç kimse arabasını binmek için kapısının önüne ya da garajına inip kontağını çevirip iş yerine gitmekten vazgeçmek istemez. Bunlar gerçekten büyük konfor. Biz bu konforu kaybettiğimiz zaman ancak kıymetini anlayabiliriz. Halbuki bu konforun bize bir maliyeti var. Yani markete, alışverişe gittiğimiz zaman arabasız gidebiliyorsak, arabasız gitmemiz lazım. Efendim suyu tasarruflu kullanabiliyorsak, suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Sofrada atıksız, sofradan kalkmamız gerekiyorsa bu şekilde hareket etmemiz lazım. Bunları böyle yapmadığımız zaman şu anda işte ülkemizdeki kuraklık gibi bunlar gıda kuraklığı, yani gıda yoksunluğu bir gün gelecek karşımıza. Yani bunlar hayal gibi geliyor. Bakın. Bundan bir yıl önce Covid salgınıyla ilgili şu anda yaşadıklarımızı hayal edebilir misiniz diye sorsak hayal bile edemezdik.
Mümkün değil, değil mi?
Yaşamayı hayal bile edemezdik. Aynı şekilde çevre problemleri de böyle. Bir yıl daha ülkemizde ciddi anlamda kuraklık yaşadığımız zaman musluklarımızdan suyun akmadığını, tarlalarımızda buğdayların yeşermediğini göreceğiz. Ama suyu tasarruflu kullanırsak barajlarımız dolu kalacak ve bizim konforumuzda çok ciddi değişmeler olmayacak. Yani konfor da belli başlı üzerinde tartışılması gereken konulardan bir tanesi. Biz çevre gönüllüsüysek konfor düzeyimizin de iyi bir çevreci olarak diğer insanlardan farklı olması lazım. Yani bu konuda da aslında çok şey söylenebilir ama internette yeterli kaynak var. Yani evimizdeki kalorifer sıcaklığının 2 derece düşmesi, tabii bu çocuklarımızı hastedelim anlamına gelmiyor. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Üzerimize alabileceğimiz bir kazakla bu aynı sıcaklığı elde edebiliriz. Ne bileyim, sıcak suyun derecesini 2 derece düşürmek bütün dünyaya kaptı. Tasarruf ile ya da atık suların yeniden değerlendirilmesiyle, yağmur sularının yeniden değerlendirilmesiyle ilgili yerel yönetimlere ciddi görevler düşüyor. Bilimsel yönetimler kullanarak tarımsal sulama yapılması, vatandaşlarımızda su kullanma bilinci konusunda eğitimler verilmesi. Şunu söyleyebilirim, tasarruf konusunda rehavete yer yoktur. Tasarruf konusunda göstereceğimiz her rehavet ileriki yaşamımızda veya bizim çocuklarımızın ileriki yaşamlarında onlara sıkıntı olarak dönecektir.
Çünkü aslında bugünlerimiz torunlarımızın mirası, geleceği. Biz büyüklerimizden almadık o mirası, değil mi? Bir emaneti kullanıyoruz.
Bugün altında, gölgesinde oturduğumuz ağaçları düşündüğümüz zaman o ağaçların her biri 60-70 yaşında. Bizim dünyada olmadığımız zamanlardaki insanlar tarafından toprakla buluşturulmuş ağaçlar. Bizim bugün toprakla buluşturduğumuz fidanlar da yine 60-70 sene sonra çocuklarımızın gölgesinde oturacağı ya da o gölge olmayacak, çocuklarımızın altında kavrulacağı topraklar bırakacak.
Elbette çocuklarımızın geleceği için bugünlerden iyi planlama yapmak gerekiyor. Çok teşekkür ederiz efendim değerli katkınız için.
Ben yalnız bir şey eklemek istiyorum müsaadenizle.
Buyurun.
Şimdi çevre adına herkesin yapabileceği bir takım şeyler var. O konuda da birkaç cümle etmek isterim böyle pratik yöntemlerle. Bir defa her işte olduğu gibi çevreciliğe soyunursa, ki soyunmamız lazım, kişisel bir hayat planı yapmamız lazım. Örneğin ben bu yıl 20 tane fidanı toprakla buluşturacağım. Bu yıl evimde çöplerimi ayrıştırmaya başlayacağım. Bu yıl çevre konulu programları takip edeceğim şekilde. Çoğumuz da evde oturuyoruz şu anda. Bu şekilde kişisel bir hayat planı yapalım diye tavsiye ediyoruz. Bunun yanında çevre konusunda özellikle en kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın eğitimine ağırlık verelim. Bugün kızdığımız çevre problemlerinin çoğu gerçekten eğitilmemiş insanlar kaynaklı problemler.
Maalesef.
İşte az önce camından çöp atan, sokağa çöp atan şoförden örnek verdim. Ailesinden bu eğitim alsaydı o çocuğun 60 olmasını düşünemezdik bile biz. Sonra doğal yaşam tarzını benimseyelim. Organik ve sağlıklı beslenmek yolunda gayret sarf edersek gübre kullanımını azaltabiliriz, hava kirliliğini azaltabiliriz. Tasarrufu hayat tarzı haline getirmemiz lazım. Çevrecilik konularında da gerçekten mazeret üretmeden sürekli eylem halinde olalım diye ben dinleyicilerimize kısa kısa derneğimiz adına tavsiyede bulunmak isterim. Çok teşekkür ederim.
Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Avukat Muzaffer Özcan'la söyleştik.